11. ayrım. 6. Merdivenlerden inip hücreler bölümüne gittiğinde Lermov'un gördüğü tam bir tiyatro oyunuydu. İki kadın inzibat çavuşu kapının her iki yanında dururken son derece tehditkardı. Ivanov'da bir SS subayı havası vardı ve içeri girdiğinde Greta Bikov dehşete kapılmış görünüyordu. Ivanov selam verdi. "Emredildiği gibi görüşüyorum albay," diye bağırdı. Teğmen Greta Bikov'la ona döndü. "Ayağa kalk." Greta korkuyla titreyerek zar zor kalkabildi. Sıkıca bağlanmış sarı saçlarla yeterince güzel, üniforma içinde inkar edilemez derecede çekiciydi. Erkeklerin çoğunu cezbetmesi anlaşılabilirdi. Luskov onu muhtemelen karşı konulmaz bulmuştu. Bir Slav havası taşıyan yüzü her şeyi anlatıyordu. Greta biraz titreyerek orada durdu. Nitekim bu son derece sıra dışı adamla karşı karşıyaydı. Bir bilim adamının belki de bir profesörün ağırlığına sahip biriyle hayatın sunması gereken şeylerin çoğunu görmüş ve şaşırmayı uzun süredir bırakmış bir adamın dünyadan bıkkın yüzüyle. Greta derin bir nefes aldı. Bu da kendisini biraz sabitleştirir gibi oldu. Ivanov, "Tanrım, onun değerini ölçüyor," diye düşündü. Onun ne tür bir adam olduğunu anlamaya çalışıyordu sanki ama kadının durup düşünmesine neden olan onun rütbesiydi. Tam yetkili bir albay. Ayrıca onun madalyaları, Irak'ta şu Spetsnaz meselesi için gönüllülük yaptığı zaman ateş altında gösterdiği cesaretten dolayı sahip olduğu da dahil. Yazarın notu: Spetsnaz, Rusya'da özel hareket kuvvetlerine verilen genel ad. Hiçbir şey bundan daha önemli değildi. Greta çekingen bir tavırla gülümsemeye çalıştı ve Ivanov da düşünceleri doğrulanınca gülümser gibi oldu. "Aptal kız, bu senin ipek çoraplarla bacak bacak üstünü atarak ve eteğini biraz kaydırarak baştan çıkarabileceğin bir başka Luskov değil." Lermov onun karşısına oturdu. Ivanov kollarını kavuşturarak sol taraftaki duvara yaslandı. Lermov söze başladı. "Teğmen Bikov, sana karşı özel bir iddia yok. Ama Başbakan Putin'in emriyle Albay Boris Luskov'un ve Kumandan Muavini Binbaşı Yuri Bunin'in kayboluşunu araştırıyorum." Yüzbaşı Ivanov, başbakanın verdiği tam yetkiyle işlem yaptığımı gösteren, onun tarafından imzalı belgeyi sana gösterdi mi? "Evet albay." "İşimize dönelim. 9 ay önce Londra'ya gönderilmiştin. Albay Luskov'la ilk o zaman karşılaştın." "Evet albay." Greta'nın sesinde bir tür sabırsızlık vardı. Lermov, Ivanov'la göz göze geldi, o da içeri girdi. "Ya binbaşı Bunin? Ondan ne haber?" "O sadece birkaç hafta önce göründü. Dublin'den atanan biriydi." Belli ki endişeyle körüklenen sabırsızlığı patlak verdi. "Bu sorular bana daha önce soruldu albay. Binbaşı Çelek tarafından. Kusursuzdu ve onların ikisine de neler olduğu konusunda benim hiçbir fikrim olmadığına son derece ikna oldu." Tam anlamıyla kötü çocuğu oynayan Ivanov onu acımasızca hedef aldı. "Eğer binbaşı Çelek'in senden son derece memnun kaldığını düşünüyorsan fazlasıyla yanılıyorsun. İş arkadaşlarının çoğunun albay Luskov'la bir ilişkin olduğunu düşündüklerini öğrendiği zaman memnun olmayacaktır." Greta'nın beti benze attı. Yumruğunu sıkarak masaya vurdu ama bu ikna edici değildi ve şunları söylediğinde sesi zayıftı. "İtiraz ediyorum albay. Benim albay Luskov'la dostluğumu kıskanan kişiler tarafından yayılan kötü niyetli yalanlar ve dedikodular bunlar. O insanların en iyisiydi." "Hepsini bir kenara bırakırsak, albay Luskov'la anlaşmalarınızdan birine bakalım. Şimdi temel görevlerin şifre odasında istihbarat asistanlığıydı. Orada uzmanlığın transkriplerle, şifreli materyallerle uğraşmak vesaire. Guru Genel Merkezi'nde bunun için yetiştirildim." Lermov sabırla ve kimi zaman albay Luskov'un kişisel sekreteriymiş gibi çalıştın diye sordu. "Oldukça sık ama şifre odasında işin çoğu gece olur. Bu nedenle sık sık gece vardiyasında çalıştım. Çalışanlar içinde en yüksek not alan şifre uzmanıydım. Burada bir meydan okuma havası vardı." Lermov önündeki yığından bir kağıt aldı ve uzattı. "Bu transkripti aldığını hatırlıyor musun? Üzerinde ismin ve ayrıca Luskov'un aldığına dair imzası var." Greta buna göz attı. "Çok iyi hatırlıyorum. Yüksek sesle okumamı ister misiniz? Hayır, sadece bize özetle. Arkaya yaslandı ve bekledi. Pazar günü gece yarısından dakikalar önce geldi ve gece vardiyasındaydım. Paris konsolosluğundan en gizli ibaresiyle gelmişti. Bir Birleşmiş Milletler işi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Paris'teydi ve ertesi gün pazartesi sabahı uçakla Washington'a geri dönecekti. Havadayken planı Londra'ya uğramaktı. Gazze'de barış için bir anlaşma girişiminde bulunmak ve buna aracılık etmek için İngiliz Başbakanı, İsrail Başbakanı ve Filistin Başkanı ile buluşacaktı. Bunu doğrudan Luskova mı götürdün? Bir içki almak için binbaşı Bunin'le ofisinde bulunduklarını biliyordum. Peki o ne dedi? Buna inanamadı. Doğru olduğuna emin olup olmadığımı sordu ama transkriptin ikinci yarısında görebileceğiniz gibi Bilgi'nin Paris'teki guru kadrosundan Fransız istihbaratında yüksek bir konumda birinden geldiğine işaret ettim. Burada ayrıca buluşmanın güvenlik sebebiyle Times üzerinde bir teknede olacağı yönünde bir kararın olduğu yazılıyordu. Ama gönderen hangi tekne olduğunu bilmiyordu. Peki onun bütün bunlara tepkisi neydi? Greta uzun bir süre durdu. Birden soruşturmanın ne yöne gittiğini fark etmiş gibiydi ve atlayan Ivanov oldu. Albayı duydun, bu yeterince basit bir soru. Çok heyecanlanmıştı. Dördünün ölümünün büyük bir sansasyon olacağını söyledi, dünyayı sarsacağını. Sessizlik o kadar derindi ki odayı doldurdu ve sonra Lermov, ya binbaşı Bunin'in tepkisi diye sordu. Kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorsun dedi ve Luskov onun sözünü kesti. Yıkılan duvar, komünizmin sona erişi ve kapitalizmin kötülükleri üzerine ilginç bir konuşma yaptı. Komünist düzenin yeniden kurulması gerektiği gibi şeyler söyleyip durdu. Oldukça içkiliydi. Ve sen hala orada dinliyordun diye sordu Ivanov. Beni orada unutmuşlar gibi hissettim ve onun benden ne yapmamı istediğini sordum. O da hangi teknenin kullanılacağını öğrenir öğrenmez kendisine hemen haber vermem gerektiğini söyledi. Binbaşı Bunin'in çok sevinmediği izlenimine kapıldım ama bana gitmemi ve işe koyulmamı söyledi. Ben kapıdan çıkarken onun Bunin'e, "Sorunumuzla tatmin edici bir şekilde uğraşacak bir adama ihtiyacımız var." dediğini duydum. Ama bu sırada kapı kapandı. Greta orada oturdu. Tuhaf bir şekilde sakindi. Yeniden o meydan okuma havasıyla, "İşte bu kadar." dedi. Lermov döndü ve kaşlarını Ivanova kaldırdı. O da geldi ve iki elini masaya koydu. Yüzü Greta'dan sadece birkaç adım uzaktaydı. İşte bu kadar ne demek? Bu tamamen saçmalık. Bu dünyada bir insan yoktur ki Luskov'un söylemeye başladıklarını duyunca gerisini duymak için durmasın gitsin. O halde aptal olma ve bunun ne olduğunu albaya söyle. Greta dayanamadı. Ağlamaya başladı. Tamam o zaman. Sorunumuzla tatmin edici bir şekilde uğraşacak bir adama ihtiyacımız var dedi. Kötü bir adam, aynı zamanda çılgın bir adamdır, böyle bir şey. Bu kulağa çılgınca geliyordu ama söylediğim gibi içkiliydi. Durdu ve Ivanov onu yeniden itti. Devam et. Bunin'e böyle bir adam tanıyor musun diye sordu ve Albay Luskov tanıdığını söyledi. Ve Bunin'e gidip paltosunu getirmesini, cebine bir tabanca koymasını, kendisini adamla tanıştıracağını söyledi. Kapıyı hemen kapadım ve şifre odasına koştum. Bütün bu iş beni heyecanlandırmıştı. Bu nedenle şifre odasının pencerelerinden birinin yanında küçük bir balkonun kapısını açtım. Bir sigara yaktım ve onların aşağı inip çalışanların arabalarının olduğu otoparka gittiklerini, Luskov'un Mercedes'ine bindiklerini ve arabayla uzaklaştıklarını gördüm. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır, aslında dosyada bir transkriptiniz daha olmalı. Aynı kaynaktan yaklaşık 1,5 saat sonra geldi. Teknenin adının Cennet Bahçesi olduğunu yazıyordu. Tekneyi Chelsea, Cadogan Pier'e yanaştıracak, toplantıyı yapacak, nehirde gidecek ve Westminster Pier'de karaya çıkacaklarmış. Chelsea'da tekneyi hazırlamak için hazırlıklar zaten başlamış. Bunu Luskov'a ilettin mi? Onu cep telefonundan aradım ama Bunin yanıt verdi ve bilgiyi ona verdim. Ve onların nerede olduklarına dair hiçbir fikrin yok. Hayatımın üzerine yemin ederim bilmiyorum. Trafik gürültüsü bile yoktu. O gece inanılmaz bir şekilde yağmur yağmaya başladı ve 24 saat boyunca devam etti. Ertesi gün bütün iş yağmur ve yoğun sis nedeniyle bozulmuştu. Nehrin karşısını göremezdiniz. ve onları bir daha görmedin diye sordu Lermov. Bütün gece vardiyası boyunca çalıştım. Unutmayın, uykuya ihtiyacım vardı. Yolun aşağısında personel binasındaki odama gittim. İkisi anladığım kadarıyla öğleden sonra bir ara ortadan kayboldular. Bütün söyleyebileceğim bu. Bakın, yorgunum, tuvalete gitmem lazım. Elbette gidebilirsin. Lermov ayağa kalktı ve Ivanov'a bir şey söyleyeceğim dedi. Dışarı çıktılar ve Ivanov bu müthiş bir hikaye dedi. Eğer doğruysa senin Londra'da binbaşı Çelek'le bağlantıya geçmeni istiyorum. Az önce bize personel binasına gittiği ve yattığı için şehirdeki gecelerinden sonra onları bir daha görmediğini söyledi. Onun bunu doğrulayıp doğrulayamayacağına bak. Ayrıca ona bu kağıt parçası hakkında sorgulaması konusunda da sor. Bunu yapacağım. Başka bir şey? Evet, çavuş Stransky'ye söyle, ona merhametli davransın. Kadın kadına ona duş aldırsın ve genel bir temizlik yaptırsın. Güzelce yiyip içiyor mu baksın. 1,5 saat içinde onu yeniden buraya getirt. Niçin diye sordu Ivanov. Çünkü daha fazlası var Peter. Çok daha fazlası ve kaybedecek vaktim yok. Onu karşı bir tehdit olarak kullanabileceğim kesinlikle en kötü sonucu bulmaya çalışıyorum. Bunun ne olduğuna karar verdiğimde sana bildireceğim. Ivanov hayretler içinde, sizi hiç tanımadığımı düşünmeye başlıyorum efendim dedi. Ben sık sık kendimi tanımadığımı düşünürüm dedi Lermov. Ama şimdilik ofise geri dönüyorum. Şansım yaver giderse yaşlı kadın orada çalışıyordur. Kadın oradaydı. Yine işini yapıyordu. Lermov sert siyah köy ekmeğiyle yapılmış 2 jambon sandviçi uzun bardakta kaynayan çay aldı. Ofiste oturdu ve başından sonuna dek üstün körü dosyayı gözden geçirdi. Bunu şimdiden ezbere bildiğini hissediyordu. Kitap yazmak söz konusu olduğunda akademik çalışma yapmaya zaman bulduğu tek şeydi ama her seviyede kurguyu seviyordu. Bunun istihbarat alanındaki işinin temel kısmı olduğunu düşünmüştü. Bundan öğrendiğine göre bireyler neyseler oydu. Sadece bu şekilde hareket etmeye devam edebilirlerdi. Belirlenen herhangi bir durumda tam olarak nasıl davranacaklarını önceden kestirmek mümkündü. Bunun Greta Bikov için de geçerli olduğundan kesinlikle emindi. Kapı açılınca baktı. Ivanov içeri ilerledi ve masaya bir transkript attı. Bunu nasıl da bildiniz? Şifre odasından ayrıldığında eğer alt kademede bir çalışansan imza atarsın. Ayrıca konsolosluğun ön kapısında imza atarsın. Yolun hemen sonunda çalışanların lojmanları var ve orada da imza atarsın. Ve gidersen imza atarsın ve konsoloslukta yine imza atarsın. İşte sorunuza cevap. Lermov bunu okurken aptal, aptal kız diye içini çekti. Ona ne yapacaksınız? Gerçeği söylemesini sağlayacağım dedi Lermov hepsine. İçeri girdiklerinde Greta masanın yanında duruyordu. Stransky ve çalışma arkadaşı kapının her iki yanındaydılar ve Greta tazelenmiş görünüyordu. Saçı bağlanmış, hafif ruj sürmüştü. Üniforması içinde derli toplu ve çekiciydi. Otur Teğmen, kendini tazelenmiş hissettiğine inanıyorum. Elbette albay, çok naziktiniz. Lermov yumuşak bir sesle, sen de çok aptaldın dedi. Gözlüklerini çıkardı ve temizledi. Nasıl yani? Greta şimdi öfkeliydi ve öfkenin kendisini ele geçirmesine izin veriyordu. Bana yalan söyledin, lojmana yatmaya gitmedin. Bir çalışma arkadaşın görevi devraldığı zaman çıkış için imzaladığın tek yer şifre odasıymış. Londra ile bağlantıya geçtik ve giriş çıkışlarınızı kontrol ettirdik. Greta tamamen bocalıyordu artık. Kantindeydim. Yeter artık, senin ne olduğunu söyleyeyim. Her köşede seni şımartan, aklı başından gitmiş bir delinin yatağını paylaşan bir sürtük. Burnunu her şeye sokuyorsun. Yalnızca bakılması gereken veya en gizli kategorisindeki belgelere elini sürmekten zevk aldın. Onun telefon görüşmelerini dinledin. O evet, Luskov'un ofisi ve dış ofis. Görüş alanımda. Londra'da guru tarafından kontrol ediliyor. İki ofisi birbirine bağlayan ve birisinin gizlice dinlemesini sağlayan 3 farklı sistem var. Greta şimdi tamamen heyecan içindeydi. Bu doğru değil, yemin ederim. Ayrıca kasada var. Örtülü guru operasyonlarını finanse etmek için gönderilen yüzlerce poundla dolu. Eminim içini sana göstermiştir. İç çamaşırlarını Harold's'tan aldığını tahmin ediyorum. Cehenneme kadar yolunuz var diye bağırdı Greta. Hayır, cehennem senin gideceğin yer. Lermov göğüs cebinden katlanmış bir belge çıkardı ve bunu masanın üzerinde açtı. İtibar kaybıyla Guru'dan atıldın ve Gorki istasyonunda ömür boyu hapse mahkum edildin. Eğer bir insanın yüzünde bir dehşet ifadesi varsa Greta'nın yüzündeydi. Bunu yapamazsınız, dayanamadı. Kontrol edilemez bir şekilde hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu iğrenç şeyin olmasını engellemek için ne yapabilirim? Her şeyi itiraf et. Sadece konuştuğumuz şey değil ama geçmişte kulağına gelen başka her şeyi. Greta kendini toparlamaya çalıştı. Ama ben daima sekreteri olarak çalışmıyordum. Tamam, başka tuhaf şeyler de oldu. Bir bakıma deliydi ve tam bir ayyaş ama çoğu zaman ben şifre odasındaydım. Pazartesi sabahı ne olduğunu anlatarak başla. O zaman şifre odasında değildin. Bana tam olarak ne yaptığını söyle. Paris'ten gelen ikinci transkript, Cennet Bahçesi ve Chelsea ile ilgili olan, ben hala görevdeyken geldi. Bunu bize anlattın, Lutkov'u çağırdın ve Bunin cevap verdi ve onları bir daha görmedin. Sanırım burası doğru değildi. Bütün bu iş beni meraklandırıyordu. Gidip uyuyabilmemin imkanı yoktu. Otoparkta Mercedes'e dair hiçbir iz yoktu. Dinlenme odasında mola vermek kurallara aykırı değil. Ben de bunu yaptım ve kendimi canlandırmak için oradayken duş aldım. Bir şey olduğunda beni uyaracak alarmım vardı. Şifre odasına döndüm, otoparka baktım ve Mercedes'in tekrar orada olduğunu gördüm. Bu sabah saat 6'daki nöbet değişimimden hemen önceydi ve Paris'ten bir transkript daha geldi. Peki bu neydi? Cennet Bahçesi'nin 100 kişilik bir partiye ev sahipliği yapacağını ve Westminster'a gezi için saat 1:30'da palamarlarını çözeceğine dair konfirmasyon. Sen de elbette bunu doğrudan ona ilettin. Yolun sonundaki lojmanına gidip gitmediğinden emin değildim ama ofisi arayayım dedim. Oradaydı ve bana transkripti telefonda okumamı söyledi. Peki bundan sonra ne yaptın? Size söylediğim gibi bütün bu iş kafamı kurcalıyordu. Bu nedenle gittim ve kantinden bir tepsi, kahve vesaire aldım. Ofise gitmek için bir mazeretti bu. Binbaşı Bunin'in yaklaştığını gördüm. Bir sabahlık giymişti. Duş almış gibi boynunda bir havlu sarılıydı ve saçları ıslaktı. Öfkeli görünüyordu. Beni tamamen görmezden geldi ve doğrudan resepsiyon bölümüne gitti. Elbette onu takip ettin. Evet. Ve gizlice dinlemeni sağlayan resepsiyon bölümündeki kayıt cihazlarından birini çalıştırdın. Neler konuşuluyordu? Her şeyi hatırlayamıyorum ama albay Bunin'e Cennet Bahçesi'nin hareket ettiği zamanı söyledi. Ve Bunin, Ali Selim'e bunu bildirdin mi dedi. Lutkov bunu yaptığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Avının kokusunu alan bir avcı. Lermov, Ivanov'a göz attı. Ne düşünüyorsun Peter? Kulağa inanılmaz geliyor. Lutkov bir tür cinayet planlıyormuş. Greta'ya döndü. Bunin bütün bunlara nasıl tepki verdi? Buna fazla aldırış etmedi ve tartışacak daha önemli bir şey olduğunu söyledi. Greta başını salladı. Bakın, ben not almıyordum, dolayısıyla sadece temel noktalarını hatırlayabilirim. Devam et dedi Lermov. Sadece elinden gelenin en iyisini yap. Bu Alexander Kurbuski ile ilgiliymiş gibi görünüyordu. Bu ne? Ivanov hayretler içindeydi. Binbaşı Bunin, albaya Tanya Kurbuski'nin 2000 yılında Gorki istasyonunda tüfodan öldüğünden haberdar olup olmadığını sordu. Albay, bunun saçmalık olduğunu söyledi ve Bunin ona Putin dosyalarının ve DVD'nin hepsinin sahte olduğunu söyledi. Albayın sesi üzüntülü geliyordu ve Kurbuski'nin her şeyi bir hiç uğruna yaptığı gibisinden bir şey söyledi. Ivanov şimdi ağzı bir karış açık görünüyordu ve Lermov ona nazikçe, "Sevgili Greta'm, Gorki istasyonu ihtimali şimdiden uzaklaşıyor. Şimdi devam et, bu konuşmayla ilgili dikkatini çeken başka bir şey oldu mu?" Greta kaşlarını çattı, düşünmeye çalışarak ve sonra başını salladı. "Şimdi hatırlıyorum. Bunin, albaya, Blake Johnson'ı kurtaran siyah kapüşonlu adamın Dylan olmadığını, kız kardeşi gibi birinin daha sonunun Gorki istasyonunda bitmesi fikrine katlanamayan Kurbuski olduğunu söyledi. Ve hepsi buydu.